Ekonomi Gündemi.
Kıymetli dinleyiciler, ben Erdal Tanas Karagöl, Türkiye'nin Sesi Radyosu Ekonomi Gündemi programından, program ekibi adına herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Bugün Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamlarından bahsedeceğiz. Bu büyüme ne anlama geliyor? Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda gerçekten miktar anlamında, oransal anlamda bunun anlamı nedir ve en önemlisi de yıllık olarak son çeyrekteyiz ve bu son çeyrek rakamlarıyla beraber beklentiler ne olacak? Yani yıllık ekonomik büyüme beklentileri ne olacak? Bunu biraz konuşacağız. Şimdi Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte %6 oranda büyüdü. Yani diğer çeyreklerle karşılaştırdığımızda birinci çeyrekte Türkiye %4.5 oranında büyümüştü. İkinci çeyrek dönemde biliyorsunuz kısıtlamalar vardı. Koronavirüsün zirve yaptığı bir dönemdi ve belli kısıtlamalar, işte ülkelerin kapanması, ihracatın azalması, tüketim daralması, kamu harcamaların azalması, yani birçok kalemde bir azalma meydana gelmişti, bir düşüş yaşanmıştı ve bu ekonomik büyüme rakamlarına yansımıştı. Ve ikinci çeyrek büyümede Türkiye ekonomisinin %9.9 oranında daraldığını görmüş ve bu daralma tabii yalnız Türkiye'de yaşanmamıştı. Yani ikinci çeyrek gerçekten dünyanın birçok ülkesinde daralma anlamında daha yüksek daralmaların yaşandığını gördük. Üçüncü çeyreğe geldik. Bugün itibariyle üçüncü çeyrek rakamlarının açıklanması, hem açıklanan rakamlar anlamında işte %6.7, diğer taraftan da aslında geçen yılın aynı döneminde, yani üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi %1 büyümüştü. Tabii %1 hem düşük olması dolayısıyla bazı etkisiyle, diğer taraftan tabii 3. çeyrekte biliyorsunuz kısıtlamalar kaldırıldı, tedbirler azaltıldı, yeni normalleşme süreci yaşandı. Özellikle de o düşük faiz dönemlerinin ekonomi için, ekonomiye verilen o kredi ivmesi bir anlamda ekonomik aktivitenin artması ve ekonomik büyüme rakamlarına buna yansıdığını görmüş olduk. Tabii bunu şöyle de görebiliyoruz. Harcama açısından hane halkının tüketim harcamalarına baktığımızda, devletin tüketim harcamalarına baktığımızda, yine sabit sermaye oluşumlarına, yatırımlarına baktığımızda, ihracata ve ithalata aslında yani birçok kalemde, ihracat dışında birçok kalemde pozitif bir artış olduğunu görüyoruz. Yani bir önceki çeyrekle karşılaştırdığımızda gerçekten tüm kalemlerde, hem bizim yaptığımız işte hane halkı tüketim harcamalarında, devletin yaptığı harcamalarda, özel sektörün harcamalarında, ihracatta, ithalatta hep aşağı yön, yani negatif rakamlar vardı. Ama şu andaki bu rakamlara baktığımızda, çünkü bu rakamlar ekonomik büyümenin hem miktarını hem oranını belirliyor. İşte harcama açısından bunlar genelde büyüme, harcama açısından hesaplandığı için bizim yaptığımız tüketim harcamalarında, devletin yaptığı harcamalarda, özel sektörün yaptığı yatırım harcamalarında, ihracatta ve ithalattaki değişiklik bir şekilde ekonomik büyümeyi de değiştirdiğini söyleyebiliriz. Mesela bu yıl 3. çeyrekteki tüketim harcamaları %9.2 arttığını görüyoruz. Devletin yaptığı harcamalara baktığımızda 1.1. Gayri sabit sermaye oluşumları %22.5. İthalatta mesela %15.8, ama ihracatta bir azalmanın olduğunu görüyoruz, %22.4 ve Bir önceki çeyrekte bu %36,3'tü. Dolayısıyla hani o azalmanın aşağı doğru olan ihracatın bir kısmen telafi edildiğini ama diğer kalemlerdeki artışla ekonomik büyümenin devam ettiğini görebiliyoruz. Ve bu rakamlardaki iyileşme açıkçası hem yani ekonomik aktivitenin bir şekilde arttığını gösteriyor. Yani insanların tüketim harcaması yapması bu anlamda önemli. O dönem özellikle yeni normalleşmeyle beraber harcamalardaki artış, belli ürünlerdeki artış, özellikle de Merkez Bankası'nın o dönem düşük faiz politikası ya da işte ertelenen birçok harcamaların bir şekilde arttığı bir dönem olması itibariyle üçüncü çeyrek geçen yılın da baz rakamını da %1 baz aldığımızda bu anlamda ekonomik büyümede bir artış olduğunu görebiliyoruz. Ve bu artışın tabii eğer son çeyrekte de bu diyelim artış devam ederse yıllık olarak da Türkiye ekonomisinin bir pozitif büyümesini görmüş olacağız. Ama şu andaki rakamları diyelim gözünde bulundurduğumuzda şu andaki rakamlar hani bunu pozitif olacağını söylüyor ama içinde bulunduğumuz son çeyrek yani işte son bir aya girdiğimizde gözünde bulundurduğumuzda yeni kısıtlama ya da işte alınacak tedbirler bu anlamda bu ekonomik büyüme performansını, aktivitedeki bu artış hızını bir şekilde şu andaki kısmi tedbirler biraz azalttığını söyleyebiliriz ama yani bugünkü ya da bu son çeyrekteki gelen rakamlar açıkçası %6,7 rakamı bir anlamda hani son çeyrekteki rakam her ne kadar geçen yılın baz yılı yüksek olsa da geçen yıl son çeyrekte Türkiye ekonomisi %6,4 oranında büyüdü. Dolayısıyla bu baz etkisinden dolayı düşük bir büyüme beklentisi yani pozitif olma olasılığını bir şekilde bize ifade edebilir. Ama şu andaki rakamlar açıkçası yani Türkiye ekonomisi için bu anlamda hem moral motivasyon anlamında normalleşmenin ekonomik büyümeye yansıması açısından önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Tabii üçüncü çeyrek rakamları yani tüm dünyada aynı anda açıklanmıyor. Hani farklı tarihlerde açıklanıyor ama açıklanan ülke verilerine de baktığımızda birçok ülkenin açıkçası açıklandığını görüyoruz. Yani Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan, Amerika'dan birçok ülke ama şu andaki rakamlara baktığımızda en yüksek rakamın Türkiye olduğunu görüyoruz. En yakın ülke Çin %4,9, Türkiye'nin 6,7. Arkasında birçok ülke var ama yani hani çok büyük bir kısmının halen negatif ekonomik büyümeyle devam ettiğini görüyoruz. Yani hani dünyadaki o ikinci çeyrekteki yüksek belki daralmalar yok, düşük büyüme rakamları yok ama düşük bile olsa negatif bir ekonomik büyüme ya da ekonomilerin halen o koronavirüs etkisinden çıkmadıklarını, halen normalleşemedikleri ya da ekonomik aktivite anlamında bir normalleşmenin olmadığını gösteriyor. Bu da halen insanların işte özellikle hane halkının tüketim harcamalarını çok diyelim artıramadığı, harcama yapamadıklarını güven anlamında gelecek beklentilerinin diyelim olumsuz olması nedeniyle. Tabii devlet bu kadar yatırım yapabilir mi? Devletin imkanları gerçekten o her ülkede fazla değil. Yani düşük ya da kısıtlı imkanlarla ancak bir yere kadar bu yatırımlar yapılabilir. Özel sektör hem belirsizliklerden dolayı hem gelecekle ilgili beklentilerin çok olumlu olmaması, tüketim harcamalarının azalmış olması, özel sektöründe yatırımlar yapma ya da yeni yatırım yapma konusunda çok beklentisinin olmadığı, çok rasyonel olmayacağını da söyleyebiliriz. Diğer taraftan halen belli ülkelerle ilgili işte kısıtlamaların olması, seyahatlerle ilgili belli sınırlamaların olması, ihracat pazarlarının diyelim kapalı olması ya da yani geliş gidişleri çok eskisi gibi olmaması dolayısıyla ihracatta da istenilen performansın sağlanmamış olması bir anlamda ekonomik büyümeyi de etkilediğini söyleyebiliriz. Çünkü artık mesela birçok ülke için ihracat ekonomik büyümenin önemli kaynaklarından birisi. Yani bizim yaptığımız harcamalar, devletin yaptığı harcamalar, özel sektörün yaptığı harcamalar, bizim ülke içerisindeki harcamalar. Diğer taraftan da yani bizim gibi bazı ülkeleri mesela ekonomik büyümenin en önemli kaynaklarından birisi ihracat. Yani ihracatın azalmış olması ekonomik büyümelerin de daha düşük olmasına neden oluyor. Dolayısıyla yeni dönemde bu aşı çalışmaları diyelim ben hızlanması ya da belirsizliklerin giderilmesi bir anlamda piyasaların açılması, pazarların açılması, kısıtlamaların azaltılması, var olan diyelim üretilen ürünlerin uluslararası piyasalara taşınması konusundaki o hızlı hareket ihracatın hızlanmasına, ihracatın bu anlamda ekonomik büyümeye önemli katkı yapmasına gerçekten hızlı etkisini görmüş olacağız. Tabii diğer Türkiye ekonomisiyle ilgili son çeyrekteki halen belirsizliklerin olması bir anlamda yıllık olarak yani pozitif bir rakamın elde edilmesi yani sıfır ile bir arasındaki bir rakam yine de önemli. Çünkü hani dünyada büyük ihtimalle birçok ülkede ekonomik büyümenin negatif olacağını göz önünde bulundurduğumuzda pozitif bir ekonomi bu anlamda önemli bir kazanç olduğunda söyleyebiliriz. Tabii diğer taraftan Türkiye özellikle son günlerde sıklıkla konuşulan yani bu ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi ya da ekonomik büyüme rakamlarında yani şeye baktığımızda yalnız Türkiye ile ilgili belki koşullar değil ama işte ilk çeyrekte %4,5, ikinci çeyrekte 9,9, koronavirüs etkisi sonra tekrar 6,7. Dolayısıyla hem dışarıdaki koşulların ya da işte koronavirüs nedeniyle ekonomilerde toparlama olması. Diğer taraftan da Türkiye ekonomisiyle ilgili son dönemlerde konuşulan bu ekonomik ve hukuki reformların hayata geçme ihtimali bir anlamda sağlanan ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi ya da sürdürülebilir hale gelmesi bu anlamda gerçekten önemli. Çünkü Türkiye hem işte yüksek büyüme rakamlarına diyelim ihtiyacı var. Bulunduğu orta gelir grubundan çıkması, yüksek gelirli ekonomiler içerisine girmesi bu anlamda önemli. Yani bunun tek çaresinin de yüksek büyüme rakamlarının olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan da koronavirüs dolayısıyla ekonomik büyümelerin düşmesi ya da ekonomilerin daralması istihdam üzerinde etkisi var. İşte dünyanın birçok ülkesinde belki koronavirüsten sonraki dönemde aşı çalışmalarının başarılı olması, bir şekilde koronavirüsten kurtulma sonrasında belki önümüzdeki en önemli sorunun istihdam, işsizlik, bu sosyal alanlarla ilgili işte gelirini kaybeden yoksullaşan ya da işte gelir dağılımının bozulması dolayısıyla bu sosyal alanlara yoğunlaşmak gerekiyor. Buralarda ki bu sorunu giderebilmek için de daha yüksek büyüme rakamlarına ihtiyaç var. Yani bir taraftan ekonomik büyüme rakamlarıyla biz işte ülkenin pozisyonunu, ülkenin bulunduğu gelir grubunu değiştirmek istiyoruz ya da değiştirmemiz lazım. Diğer taraftan da ancak ekonomik büyüme rakamlarıyla istihdamı arttırabiliriz ya da işsizliği azaltabiliriz ya da işte sosyal alanda oluşan olumsuzlukların sosyal riski azaltmak için ancak ortaya çıkan bir gayri safi milli hasıla varsa, bir üretim varsa ancak bununla gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. O yüzden yeni dönemde hem hukuki ekonomik reformlarla Türkiye kendisi için ihtiyaç duyduğu finansmanı diyelim yurt dışından rahatlıkla kolay sağlanması, diğer taraftan da hani sıklıkla ifade edilen, hani dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelere son dönemde çok yüksek miktarda sermayenin gelmediğini görüyoruz. Yani sermayenin çok risk almadığını ya da işte birçok ülkenin yatırım yapılabilir seviyede notlanmaması ya da işte belirsizlikler olması dolayısıyla özellikle gelişmekte olan ülkeler olan bu sermaye hareketinin durduğunu, yani fon kurması olduğunu görüyoruz ve bu anlamda bu reformların aslında tekrar bu sermaye hareketinin bizim gibi ülkelere ya da işte biz buraya adayız, gerçekten bu sermayenin ülkemize gelmesini istiyoruz. Dolayısıyla burada atılacak adımlar yapısal reformlar, yani bu aslında yapısal reform. Dolayısıyla bu tür adımlar hem işte finansman anlamında karşılaşılan sorunların giderilmesine yardımcı olacak. Diğer taraftan da işte az önce ifade ettik, işte diyelim özel yatırımların daha da diyelim artması, bir anlamda daha çok üretim yapılması, teknolojik yatırımların yapılması, katma değerli üretimin yapılması, bunun ihraç olarak gerçekleşmesi ekonomik büyümeyi bu anlamda hızlandıracağını söyleyebiliriz. Yani bu aslında belki hukuki ekonomik reformlar, yapısal bir modelden bahsediyoruz ama açıkçası burada yeni bir büyüme modelinden de bahsediyoruz. Yani hani belli dönemlerde hane halkının, devletin ya da işte özel sektörün kendi yaptığı harcamalar, yani bu harcamalarla belli dönemlerde diyelim ekonomik büyüme gerçekleşti ama bu dediğimiz gibi belli dönemlerde belki zorunlu olduğu olunan dönemlerde belki ihracatın daraldığı, işte ithalatın cari açığa neden olduğu, dolayısıyla belli ithalata kısıtlamaların yapılması konusundaki çabalar belki bu yurt içi harcamalarla ekonomik büyümeyi yani onunla yapmak zorunda kaldık ama şu bir gerçek ki yani bu kendi kaynaklarımızda, kısıtlı kaynaklarımızda bu ekonomik büyümeyi sürdürebilmemiz zor. O yüzden dışarıdan gelebilecek doğrudan yatırımlar, yani uluslararası doğrudan yatırımlar ya da doğrudan yabancı yatırımlarla Türkiye üretim kapasitesini rahatlıkla arttırabilir ya da buradaki yatırımlar Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu sermayenin bu doğrudan yabancı yatırımlarla karşılanma durumu var. Dolayısıyla hani borçlanmadan, dışarıya çok diyelim faiz ödemeden ya da işte kamu borcu yapmadan ya da yüksek faiz oranlarıyla karşılaşmadan ya da ülke risk primini yükseltmeden Türkiye bunu açıkçası gerçekleştirebilir ve sıklıkla söylüyoruz, yani Türkiye'nin bunu yapma potansiyeli var. Geçmiş dönemlerde de bunu çok rahatlıkla yaptığını gördük, yaşadık. Türkiye 50 yılda gelebilecek doğrudan yabancı yatırım ya da uluslararası yatırımı bir yılda alabilen bir ülke. Yani öyle bir de potansiyel var. Dolayısıyla hani o yıllardaki gelen doğrudan yabancı yatırımların miktarıyla işte gerçekleşen ekonomik büyüme rakamlarına baktığımızda ekonomik büyüme rakamlarına gerçekten önemli bir değişim olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye bulunduğu gelir grubunu değiştirmesi, yani diyelim 3000'li rakamlardan, kişi başı gelir 3500'lü rakamlardan 12.000 doların üzerine çıktığı yıllar oldu. Yani dolayısıyla belki hani şu anda 9.000 seviyelerinden bahsediyoruz ama Türkiye yani geçmişte aldığı yabancı yatırımlarla, dolayısıyla sağlanan imkanlarla, düşük faizlerle, Türkiye kredi derecelendirme kuruluşlarından aldığı yatırım yapılabilir seviyedeki notlarla bunu gerçekleştirebilen ülke ve uzun yıllar gerçekten yani ekonomik büyüme rakamlarını çok yüksek seviyelerde tutturabilen, yani çeyrek itibariyle dalgalanan rakamlar değil, her çeyrekte sürekli ekonomik büyümeye, büyümeyi hızlandıran, arttıran ve bir artış trendinde olan bir ülke olması nedeniyle yüksek büyüme rakamlarına ulaştığını söyleyebiliriz. Ve biz aslında belki 2000 20 yılı bu anlamda hem işte dünyadaki konjonktüre baktığımızda koronavirüs dolayısıyla yaşanan sıkıntılar, işte ihracatta kısıtlamalar, seyahatlerde kısıtlamalar, tüketim harcamalarının azalması, insanların beklentilerin bozulması, belki olağan dışı gerçekten hani o 1929 yılından sonra belki yaşanan en büyük ekonomik buhranın yaşanıldığı yıl olarak alırsak, yani bu yılı belki hani sıra dışı bir yıl olarak kabul edersek, aslında yeni dönemde aşıların kullanılması, bu koronavirüs krizinin ortadan kalkması aslında yeni dönemde Türkiye hem yeni ekonomik büyüme modeliyle hem yeni reformlarıyla, yeni atılımlarıyla daha yüksek büyüme rakamlarını gerçekleştirme ve ekonomik büyüme ile gerçekleştirdiği diyelim bu performansla açıkçası kişi başı gelirini tekrar hani o 9 bin bulunduğu 12 binli rakamlara çıkıp bulunduğu orta gelir grubunu değiştirmesi, yüksek gelir grubuna girme konusunda adımlarını hızlandırması gerekiyor. O da dediğimiz gibi yeni yaklaşımlarla, yeni adımlarla, yeni metotlarla, yalnız dediğimiz gibi belli alanlara harcama değil, gerçekten hani ürün niteliğinde değiştiren, dünyayla rekabet edebilen, işte katma değerli ürün üreten, Ar-Ge çalışmalarını hızlandıran, daha Ar-Ge çalışmalarını diyelim harcamalarını arttırıp bu anlamda kaliteli, nitelikli üretim yapan, bu anlamda nitelikli personel yetiştiren, bu nitelikli personelin ülkede kalmasını sağlayacak diyelim politikalar, ücret politikaları ya da diğer çalışma koşullarının sağlanması bir anlamda yeni bir dönem ya da ekonomik büyüme, kalkınma, işte kişi başı gelir ve gelişmişlik anlamda da yeni bir dönemde bu anlamda çok ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ekonomik büyüme rakamı gerçekten tüm makroekonomik göstergeler içerisinde en önemli yol gösterici göstergelerden birisi. Yani bunun iyileşmesi, ekonomideki bir iyileşmeyi, kötüleşmesi ise ekonomideki bir kötüleşmeyi ifade ediyor. Bu sağlanan 6.7 bu anlamda özellikle bu dönemde bir moral motivasyon olacağını söyleyebiliriz. Evet, bu hafta da programın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuda tekrar görüşmek üzere. Ekonomik Gündem programından herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum.
Ekonomi Gündemi.